Ayrım 22, sayfa 281. Her şey çok saçma görünüyor. Kristen salatayı karıştırıp elini kaldırdı. Nasıl bir şey bu? Yani orta çağda işgal edilmiş bir araziden bir ev almış olsan, günün birinde biri çıkıp o evin kendisine ait olduğunu mu söyleyecek? Afrika'daki sahipli bir bölgeden çıkarıldığı için pırlanta yüzüğümü geri vermem mi gerekecek Tanrı aşkına? Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz. Neredeyse 100 yıl öncesinden, bu çok saçma. Liv arkasına yaslandı. O öğleden sonra şaşkınlıktan titrer halde Sven'i aramıştı ve o da akşam uğramasını söylemişti. Liv ona mektuptan bahsettiğinde çok sakindi. Hatta okuduğunda omuz silkmişti. Avukatların yeni buluşu olsa gerek. Gerçekten de çok tuhaf bir durum. Araştırırım ama ben olsam endişelenmezdim. Elinde faturan var. Yasal bir şekilde almışsın. O yüzden dava açılabileceğini sanmıyorum. Kristen salata tabağını masaya koydu. Bu ressam kimmiş peki? Zeytin ister misin? Bizim bilgilerimize göre adı Edouard Lefebvre ama imzası yok. Ve evet, zeytin isterim. Son konuşmamızdan sonra sana söylemek istemiştim. Kristen kızına bakıp onu mutfaktan çıkardı. Haydi çık Tasmin. Bizi biraz yalnız bırak. Tasmin huysuzlanarak dışarı çıkarken Liv'i bekledi. Rock'la ilgili. Kim? Kötü bir haberim var. Kristen yüzünü buruşturup masaya doğru eğildi. Derinden yapmacık bir nefes aldı. Geçen hafta söyleyecektim ama nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Senin çok hoş biri olduğunu söyledi ama ne yazık ki onun tipi değilmişsin. Öyle mi? Daha genç birini istiyor. Çok üzgünüm. Gerçeği bilmen gerektiğini düşündüm. Evde oturup aramasını bekleyerek zamanını harcamanı istemedim. Liv şaşkınlığını gizlemeye çalışırken Sven mutfağa girdi. Elinde bazı notlar vardı. Sotheby'den bir arkadaşımla konuştum. Şey, kötü haber şu ki TARP saygın bir organizasyonmuş. Çalıntı eşyaların izini sürüyorlar ama daha çok savaş döneminde kaybolan eşyaları buluyorlar. Son birkaç yılda bir kısmı ulusal koleksiyonlardan olan ünlü eserleri bulmuşlar. Bu işte uzmanlarmış. İyi ama ardında bıraktığın kadın ünlü bir eser değil ki. Balayımızda aldığımız küçük, yağlı boya bir resim. Şey, bir yere kadar haklısın. Mektubu aldıktan sonra Lefebvre denen adamı araştırdın mı? Liv'in ilk işi onu araştırmak olmuştu. Yüzyılın başında emperyasyonizm okulunun bir üyesiymiş. Saçları omuzlarına düşen, koyu kahverengi gözlü, iri yarı bir adam olan siyah beyaz fotoğrafını görmüştü. Ve bu adam Henry Matisse'in yanında çalışmıştı. Şimdi neden iade edilmek istendiğini anlıyorum sanırım. Neden? Liv ağzına bir zeytin attı. Kristen elinde bulaşık beziyle yanında duruyordu. Ona davadan bahsetmedim ve resmi görmeden değerlendiremeyeceğini söyledi ama Lefebvre ait başka bir eserin yüksek bir fiyattan satılmasının ardından 2 ya da 3 milyon sterlin edebileceğini düşünmüş olabilirler. Liv zayıf bir sesle "Ne?" diye çıkıştı. Evet, David'in küçük düğün hediyesi iyi bir yatırıma dönüşmüş anlaşılan. Arkadaşımın tabiriyle en az 2 milyon sterlin edermiş. Aslında resmi hemen sigortalatmanı tavsiye etti. Anlaşılan bu bizim Lefebvre sanat piyasasında hatırı sayılır bir adammış. Ruslar onu sevdiği için eserlerinin fiyatı da tavan yapmış. Liv zeytini bütün yut olarak yuttu ve öksürmeye başladı. Kristen sırtına vurup ona bir bardak su verdi. Liv suyu yudumlarken Sven'in söylediklerini düşünüyordu. Bu çok anlamsızdı. Dolayısıyla insanların bunca zaman sonra ortaya çıkıp pastadan pay almak istemesine şaşırmamak gerek. Shirley'den ofiste biraz araştırma yapmasını ve bulduklarını bana e-postayla yollamasını istedim. Şirketin müşterileri genellikle ailenin geçmişini araştırıp resmin büyük babaları için ne kadar değerli olduğunu, onu kaybettikleri için ne kadar üzüldüklerini söyleyip resmin üzerinde hak iddia ediyorlar. Sonra geri alıyorlar ve ne yapıyorlar biliyor musun? Bilmiyoruz, dedi Kristen. Satıyorlar ve en pembe rüyalarda gördüklerinden bile daha zengin oluyorlar. Mutfak sessizliğe gömüldü. 2 ya da 3 milyon sterlin mi? Ama biz ona 200 sterlin ödemiştik. Kristen neşeyle Antik Road Show programı gibi dedi. David işte neye dokunsa altına çeviriyor. Sven kendine bir kadeh şarap doldurdu. Tablonun senin evinde olduğunu bilmeleri ne büyük şanssızlık. Ellerinde belge olmadan senin evinde olduğunu kanıtlayamazlar. Orada olduğunu biliyorlar mı? Liv Paul'ü düşündü ve midesinin kasıldığını hissetti. Evet, biliyorlar. Sven, Liv'in yanına oturup elini onun omzuna koydu. Evet, şey, her iki durumda da seni yasal olarak temsil edecek birini bulmalıyız. Hem de hemen. Liv sonraki iki günü kalbi küt küt atıp kafasının içi uğuldayarak geçirdi. uyur gezer gibiydi. Diş doktoruna gitmiş, ev alışverişi yapmış, elindeki işi teslim etmiş, frene birkaç defa çay indirmiş ve fren şeker koymadığından yakınınca tekrar yukarı çıkmıştı. Ne yaptığının farkında değildi. Paul'ün onu nasıl öptüğünü, tesadüf eseri gerçekleşen ilk karşılaşmalarını, ona yardım etmeyi ne kadar istediğini düşündü. Yoksa bunu başından beri planlamış mıydı? Lee bu karmaşık ve değerli işin istemeden bir parçası mı olmuştu? Google'da Paul McCafferty ismini aratıp, NGPD'nin sanat eserleri ekibinde çalıştığı döneme ait referanslarını, suçluların zihnini okuyan bir zekaya ve stratejik bir düşünce yapısına sahip olduğunu okudu. Hakkında düşündüğü her şey bir anda buharlaşıp gitmişti. Liv'in aklından türlü düşünceler geçiyor, zihni korkunç bir yöne doğru kayıyordu. İki defa şiddetli bir bulantıyla yerinden kalkıp yüzünü soğuk suyla yıkamış, sonra da başını lavabonun altına dayamıştı. Geçen Kasım ayında TARP, küçük bir Paul Jason eserinin Rus Yahudisi bir aileye geri verilmesini sağlamıştı. Resim 15 milyon sterlin değerindeydi. İnternet sitesindeki Hakkımızda bölümünde TARP'ın eserleri iade ettiklerinde belli bir miktar komisyon aldıkları belirtilmişti. Paul ona 3 mesaj yollamıştı. Konuşabilir miyiz? Zor olduğunu biliyorum. Yalnızca konuşmak istiyorum. Güvenilir biriymiş gibi ölçülü yaklaşıyordu. Liv geceleri sık sık uyanıyor, kendini yemek yemeye zorluyordu. Mo ise onu izliyor, hiçbir şey söylemiyordu. Ve Liv koşuyordu, her sabah ve bazı akşamlar. Koşmak düşüncelerinin, yemek yemenin, bazen de uyumanın yerini almıştı. Bacakları acıyana, ciğerleri patlayacakmış gibi hissedene kadar koşuyordu. Ve artık yeni bir rotası vardı. South Park'ın arka sokaklarında, köprünün diğer tarafında, şehrin ışıltılı bölgelerinde koşuyor, takım elbiseli bankacıların, kahve alan sekreterlerin yanından geçiyordu. Cuma akşamı saat 6'da dışarı çıkmıştı. Çok güzel, ılık bir akşamdı. Londra'nın tamamı romantik bir filme sahne olmuş gibiydi. Soğuk havada nefesini görüyordu ve Waterloo Köprüsü'ne varınca çıkartacağı yün beresini kulaklarına kadar indirmişti. Uzakta şehrin ışıkları parıldıyordu. Otobüsler arka arkaya sıralanmıştı ve caddeler kalabalıktı. Liv, iPod'unun kulaklıklarını takıp apartmanın kapısını kapatmış, anahtarları şortunun cebine koyup adım atmaya başlamıştı. Zihnini düşünceye yer bırakmayacak şekilde hareketli müziğin sağır edici ritmine bırakmıştı. Liv, Paul ansızın karşısına çıkınca Liv tökezlemiş, elini uzatmış, kim olduğunu görür görmez de eli yanmış gibi geri çekmişti. Liv, konuşmalıyız. Paul kahverengi ceketini giymiş, yakasını soğuktan korunmak için kaldırmıştı ve koltuğunun altına da bir evrak dosyasını sıkıştırmıştı. Gözleri birbirine kenetlendiğinde, Liv bir şey hissetmesine fırsat bırakmadan, kalbi küt küt atarken arkasını dönmüştü. Paul de peşine takılmıştı. Liv etrafına bakmasa da müzikle birlikte Paul'ün ayak seslerini duyabiliyordu. Müziğin sesini biraz daha açtığındaysa, kaldırıma çarpan ayak seslerinin titreşimini hissediyordu. Liv! Paul, Liv'in kolunu kavrayınca, Liv içgüdüsel olarak sağ elini kaldırıp adamın yüzüne sert bir şekilde vurdu. Darbenin etkisi öyle şok ediciydi ki, ikisi birden geri çekilirken Paul elini burnuna bastırdı. Liv kulaklıklarını çıkardı ve kendine gelmeye çalışıp, ''Beni rahat bırak!'' diye bağırdı. ''Defol git!'' ''Seninle konuşmalıyım.'' Paul parmaklıklarının arasından kanlar süzülürken bir eliyle cebinden büyükçe bir mendil çıkarıp burnuna bastırdı. Diğer elini ise barış sağlamak istercesine havaya kaldırdı. ''Liv, şu anda bana kızdığını biliyorum ama sen...'' ''Sana kızmak mı? Sana kızmak mı? Şu anda sana karşı hislerimi anlatmaya bu kelime yeter mi bilmiyorum. Bir yolunu bulup evime girdin. Çantamı bulmuş gibi yaparak sana güvenmemi sağladın. Tatlı sözlerle yatağıma girdin ve yüklü bir komisyon karşılığında aradığın resmi tam karşında buldun. Aman ne büyük tesadüf.'' ''Ne?'' Mendil yüzünden Paul'ün sesi boğuk çıkmıştı. ''Ne? Çantanı ben mi çaldım yani? Her şeyi ben mi kurguladım? Sen delirdin mi? Benden uzak dur.'' Liv'in sesi titriyor, kulakları çınlıyordu. Ondan uzaklaşmak için geri geri yürüyordu. İnsanlar durmuş, onları izliyordu. Paul peşinden gidiyordu. ''Hayır, bir dakika dinler misin? Ben eski polisim. Çanta çalmakla işim olmaz. Tesadüfen yolda bulmuş gibi yapmakla da. Sadece seni gördüm ve senden hoşlandım. Sonra şans bir anda ters döndü ve aradığım resmin sende olduğunu öğrendim. Bu işi başkasına verme şansım olsa inan bana bunu yapardım. Affedersin ama beni dinlemelisin.'' Paul mendilini yüzünden çekti. Dudakları kanıyordu. ''O resim çalıntı Liv. Evrakları milyonlarca defa inceledim. O resimdeki kız, ressamın karısı Sophie Lefer. Almanlar kadını esir aldıktan sonra resim kaybolmuş, çalınmış. 100 yıl önce olmuş bu. 100 yıl önce olması olanların üstünü kapatır mı? Sevdiğin bir şey elinden alınmasının ne demek olduğunu biliyorsun. Çok iyi biliyorum hem de, diye haykırdı Liv. Liv, senin iyi biri olduğunu biliyorum. Ne kadar şaşkın olduğunun da farkındayım. Ama eğer biraz düşünürsen doğru olanı yaparsın. Zaman yapılan hataları düzeltmiyor. Ve senin resmin o zavallı kızın ailesinden çalınmış. O kıza dair ellerinde kalan son şey o resim. En doğrusu onu ailesine geri vermek. Sesi yumuşamış, ikna edici bir kıvama gelmişti. Başına gelenleri öğrendiğinde eminim Sophie Lefebvre bambaşka bir gözle bakacaksın. Ah, saçma sapan fikirlerini kendine sakla. Ne? O resmin değerini bilmediğimi mi sanıyorsun? Paul ona baka kalmıştı. Seni ve şirketini araştırmadım mı sanıyorsun? Nasıl çalıştığınızı? Bütün bunların ne anlama geldiğini biliyorum Paul ve hiçbirinin adaletle alakası yok. Liv yüzünü ekşitti. Tanrım, beni çok kolay kandıracağını sanmıştın değil mi? Bomboş evinde hala kocasının yasını tutan ve burnunun dibinde olup bitenlerden haberi olmayan aptal kızın tekiyim değil mi? Her şey para içinmiş Paul. Sen ve bu işin arkasında başka kim varsa o tabloyu bir servet değerinde olduğu için istiyorsunuz. Ama benim için para önemli değil. Ben o tabloyu da satın alamazsın. Şimdi beni rahat bırak. Liv döndü ve Paul'ün bir daha bir şey söylemesine fırsat vermeden koşmaya başladı. Kulaklarında hissettiği kalp atışlarının sesi sağır ediciydi. South Bank'in merkezine vardığında yavaşladı ve döndü. Paul gitmişti. Evine gitmek üzere Londra sokaklarında yürüyen binlerce insanın arasında kaybolmuştu. Liv eve döndüğünde gözyaşlarını zor tutuyordu. Şimdi tek düşündüğü Sophie Lefer'di. Ellerinde ondan kalan son şey o resim. En doğrusu onu ailesine geri vermek. Paul'ün sözlerini zihninden atmaya çalışırken lanet olsun dedi. Lanet olsun, lanet olsun sana. Liv, birinin kapıdan çıktığını görünce yerinden sıçradı. Ama başında siyah beresi, boynuna sardığı atkısı ve dizlerine kadar uzanan tweed paltosuyla o adamın babası olduğunu gördü. Sokak lambasının altında yüzü ışıldıyordu. Ona sarılmak için kollarını iki yana açmış, altında Sex Pistols baskılı tişörtü ortaya çıkmıştı. Sonunda geldin. O ateşli buluşmadan sonra senden haber alamadık. Uğrayıp nasıl geçtiğini sormak istedim. Kahve ister misin? Liv başını kaldırıp sekretere baktı. Teşekkürler. Tüylü deri koltukta kımıldamadan oturuyordu. Son 15 dakikadır okuyormuş gibi yaptığı gazeteye bakıyor ama hiçbir şey görmüyordu. Var olan tek takım elbisesini giymişti. Artık modası geçmişti büyük ihtimalle ama bugün kendini kontrollü ve düzenli hissetmek istiyordu. Avukatın ofisini ilk kez ziyaret ettikten sonra kendini iyice bitkin hissetmeye başlamıştı. Şimdi de sinirlerini kontrol edebilmesi için daha fazlasına ihtiyacı vardı. Henry onları resepsiyonda bekliyor. Birazdan gelirler. Kadın profesyonel bir tebessümle arkasını dönüp uzaklaştı. Kahve iyiydi. Saatine ödediği para hesaba katıldığında elbette iyi olmalıydı. Sven'in ısrar ettiği gibi uygun silahları kuşanmadan bu davayla mücadele etmenin hiçbir anlamı yoktu. Resmin iadesinin engellenmesi konusuyla kimin en iyi şekilde başa çıkacağını öğrenmek için müzayede evlerindeki arkadaşlarına ve barodaki tanıdıklarına danışmıştı. Ne yazık ki güçlü silahlar pahalıya mal oluyordu. Henry Phillips'e düzgün saç kesimine, el yapımı ayakkabılarına, pahalı bir tatil yaptığını gösteren tombul yüzündeki ışıltıya her baktığında Liv yalnızca "Benim gibi insanlar sayesinde zenginsin." diye düşünebiliyordu. Lobinin dışından gelen ayak seslerini ve konuşmaları duydu. Ayağa kalkıp eteğini düzeltti ve kendine çeki düzen verdi. Paul, mavi yün atkısı ve koltuğunun altındaki dosyasıyla Henry ve Liv'in tanımadığı iki kişinin peşinden geliyordu. Göz göze geldiklerinde Liv tüylerinin diken diken olduğunu hissedip hemen döndü. "Liv, hepimiz geldik. Toplantı odasına gelir misin? Kahveni oraya getirtirim." Liv, Paul'un yanından geçip diğer kadına kapıyı tutan Henry'den gözlerini ayırmıyordu. Onun varlığını, adamın vücudundan gerçek bir sıcaklık yayılıyormuşçasına hissediyordu. Oradaydı, yanı başında duruyordu. Bu tür toplantılara pek önem vermiyormuş da, her an yürüyüşe çıkabilirmiş gibi kot pantolon giymişti. Liv, "Bu aralar değerli eşyalarından etmek için kandırdığın başka kadınlar da var mı?" diye sordu. Sadece Paul'un duyabileceği kadar kısık bir sesle söylemişti bunu. Hayır, çantalarını çalıp savunmasız olanları baştan çıkarmakla meşgulüm daha çok. Liv başını kaldırdığında gözleri Paul'ün gözlerine kenetlendi. O da en az kendisi kadar öfkeli görünüyordu. Toplantı odası ahşap panelli bir odaydı. Sandalyeler ağırdı ve deri kaplıydı. Duvarlardan biri deri ciltli kitaplarla doluydu. Bunlar yasal uzlaşmanın yüce bir bilgiyle donatıldığının kanıtıydı. Liv, Henry'nin peşinden gitmiş, birkaç saniye içinde masanın iki yanına dizilerek oturmuşlardı. Liv, Paul'e bakmamak için gözlerini not defterine, ellerine, kahvesine dikmişti. Evet, Henry kahvelerinin doldurulmasını bekledikten sonra parmak uçlarını birleştirdi. Bugün TARP kuruluşu aracılığıyla Bayan Halston'a sunulan talebi ön yargısızca görüşmek ve yasal yollara başvurmadan belli bir uzlaşmaya varıp varamayacağımızı görmek üzere toplandık. Liv karşısında oturan insanlara baktı. Kadın 30'lu yaşlarının ortalarındaydı. Yüzünü çevreleyen siyah, bukle bukle saçları ve ciddi bir havası vardı. Not defterine bir şeyler yazıyordu. Yanındaki adam Fransızdı ve Serge Gainsbourg'un orta yaşlı haline benziyordu. Liv konuşmalarını duymadan da yüzlerinden insanların milliyetini çözmenin mümkün olabileceğine inanırdı. Ve bu adam Fransızlara öyle benziyordu ki goloze içip boynunda soğanlardan yapılmış bir halka ile gezebilirdi. Tabii bir de Paul vardı. Elbette, öncelikle tanışalım. Adım Henry Phillips ve Bayan Huston'a vekalet ediyorum. Avukat Sam Flaherty, Paul McCafferty ve Jane Dickinson'ın yönettiği TARP'a vekalet ediyor. Ayrıca aramızda TARP'la birlikte resmin iadesini talep eden Lefevre ailesinden André Lefevre var. Bayan Huston, TARP savaş döneminde kaybolan eşyaların, Liv, biliyorum diye atıldı. Ah, şu an ona ne kadar da yakındı. Masanın tam karşısında oturmuştu. Liv adamın ellerindeki her bir damarı, gömlek kolunun içine kayan manşetlerini görebiliyordu. Tanıştıkları akşam giydiği gömleğini giymişti. Masanın altından ayağını uzatsa onun ayağına dokunabilirdi. Bunu önlemek için ayaklarını sandalyesinin altına çekip kahvesine uzandı. Paul, bu talebin nasıl geldiğini Bayan Huston'a açıklayabilir misin lütfen? Evet, dedi Liv buz gibi bir sesle. Dinlemek isterim. Yüzünü hafifçe kaldırdığında Paul doğrudan ona bakıyordu. Nasıl titrediğini fark edip etmediğini merak ediyordu. Herkes fark etmişti büyük ihtimalle. Çünkü Liv'in her nefesi kendisine ihanet ediyordu. Evet, öncelikle sözlerime af dileyerek başlamak istiyorum, dedi Paul. Bu haberin şaşkınlık yarattığının farkındayım. Şanssız bir durum. Üzücü olansa bu durumun her iki tarafı da memnun edecek bir sonuca bağlanamayacak olmasıdır. Doğruca ona bakıyordu. Liv'den onu onaylayan bir işaret beklediği belliydi. Liv masanın altında dizlerini kavrayıp bir şeylere odaklanmak için tırnaklarını etine batırdı. Kimse yasal olarak başkasına ait olan bir şeyi almak istemez. Bizim de amacımız bu değil. Ancak şöyle de bir gerçek var ki savaş döneminde bazı yanlışlar yapılmış. Edouard Lefevre'in karısının sakladığı ve çok sevdiği ardında bıraktığın kadın aldığı tablo Almanların eline geçmişti. Bundan emin olamayız, dedi Liv. Liv, Henry'nin sesinde uyarıcı bir ton vardı. Yazılı bir kanıtımız var. Madame Lefevre'in bir komşusu günlüğünde o dönemde bölgede yaşayan Alman bir komutanın ressamın karısının portresine zorla el koyduğundan bahsetmiş. Genellikle 2. Dünya Savaşı'nda kaybolan malların bulunmasını sağladığımız için bu sıra dışı bir örnek ve ilk hırsızlığın 1. Dünya Savaşı döneminde yapıldığına inanıyoruz. Ancak Hague Anlaşması yine de geçerliliğini koruyor. Liv, ne olacak peki diye sordu. Çalındığını neredeyse 100 yıl sonra söylüyorsunuz. Monsieur Lefevre'in eserinin milyonlar ettiği bir dönemde değil mi? Eserin değerinin bir önemi yok. Güzel, madem değerinin bir önemi yok, o halde bedelini ödeyeceğim hemen. O resme ödediğim parayı mı istiyorsunuz? Faturasını hala saklıyorum çünkü. O miktarı alıp beni rahat bırakacak mısınız? O da sessizliğe gömüldü. Henry uzanıp Liv'in koluna dokundu. Liv'in kalemi tutan eklem yerleri bembeyaz kesilmişti. Adam usulca, şunu söylemeliyim dedi. Bu toplantının amacı bu konuyla ilgili çözüm sunmak ve herhangi birinin kabul edip edemeyeceğini görmek. Jane Dickinson, André Lefevre'le fısıldaştı. Kadın, ilkokul öğretmenlerine özgü, soğukkanlı bir tavır takınmıştı. Söz konusu olan Lefevre ailesi olduğuna göre kabul edebilecek tek çözüm resmin iade edilmesidir dedi. Liv, ama o resim onlara ait değil dedi. Jane'i soğukkanlılıkla araya girdi. Hague Anlaşması'na göre onlara ait. Saçmalık. Kanunlar böyle. Liv, Paul'e baktığında adamın onu izlediğini gördü. Yüz ifadesi değişmemişti ama gözlerinde af dilediğini gösteren bir ifade vardı. Niçin af dileyecekti ki? Bu cilalı ahşap masada yaşanan tartışma için mi? Ondan çaldığı gece için mi? Çalıntı resim için mi? Liv bilmiyordu. Bana bakma, dedi kısık sesle. Sen Flaherty, belki diye söze başladı. Belki Harry'nin dediği gibi birkaç çözüm önerisinde bulunabiliriz. Ah, bulunabilirsiniz tabii, dedi Liv. Emsal niteliğinde bunun gibi birkaç dava daha var. Biri Bayan Halston'ın bu talebi feshetme hakkının olmasıdır. Yani resmin bedelini Lefevre ailesine öderseniz resim sizde kalabilir Bayan Halston. Jane Dickinson başını not defterinden kaldırmadan söz aldı. Daha önce de belirttiğim gibi aile parayla ilgilenmiyor. Tabloyu istiyorlar. Doğru ya, dedi Liv. Daha önce hiç bu tür anlaşmalarda yer almadığımı, tartışmalara girmediğimi sanıyorsunuz. Henry tekrar, Liv, dedi. Eğer burada neler döndüğünü biliyorum. Ah hayır, para istemiyoruz. İş sonlanana kadar tabii ki istemiyoruz dersiniz. Sonra her nasılsa herkes kanayan yarasını unutmayı başarır. Liv, dedi Henry kısık sesle. Liv nefesini dışarı verdi. Masanın altında elleri titriyordu. Bakın, daha önce resmin paylaşılmasına dair anlaşmaya vardığımız durumlar da oldu. Bölünmez varlık dediğimiz böyle durumlar biraz karmaşıktır. Ancak tarafların anlaşmasıyla eser için zaman bölüşümü yapılabiliyor ya da ortak hak sahipleri resmin büyük bir galeride sergilenmesini kabul ediyorlar. Tabii ki bu durumda ziyaretçiler resmin geçmişte yağmalandığı ve önceki sahiplerinin hayatıyla ilgili bilgilendiriliyorlar. Liv sessizce başını iki yana salladı. Resmin satılıp paranın bölüşülmesi de Liv ve Lefevre aynı anda hayır dediler. Bayan Halston, Paul'ün sesi sertleşmişti. Elimizde güçlü kanıtlar olduğunu bilmelisiniz. Eserin iadesini sağlayacak yeterince kanıtımız ve geçmişte yaşanan emsal teşkil edecek davalar var. Yerinizde olsam uzlaşma konusunu tekrar düşünürdüm. O da sessizliğe gömüldü. Liv, beni korkutmaya mı çalışıyorsunuz? Diye sordu. Hayır, dedi Paul kısık sesle. Ancak bu konunun barışçıl yollarla halledilmesi hepimizin yararına olur. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Liv onu aniden farklı bir biçimde gördü. Kollarını kendi çıplak beline sarmış, bir tutam kahverengi saçı sol göğsüne düşmüştü. Sonra evde, o loş ışıkta ona gülümseyen gözlerini gördü. Bunun üzerine Liv çenesini hafifçe kaldırıp, ''O size ait değil.'' dedi.